Ayırım 13. 154. sayfa. Torino. Carabinieri Komutanlığı yer altında otoparkı bulunan gri tuğladan yapılmış geniş ve modern bir binaydı. Macon, Nissan'ı sokağın karşı kaldırımına park edince birlikte danışmanın olduğu salona gittiler. Jennifer Caruso ile görüşmek istediğini bildirdi. Birkaç dakika sonra kısa boylu ve oldukça şişman bir adam göründü. Gür bir bıyığı ve delici bakışları vardı. Jennifer'ın elini sıkıp kusursuz bir İngilizceyle "Yüzbaşı Caruso Signorina" dedi. Daha önce telefonda konuşmuştuk. Gözleri McCall'a gelince Jennifer yol arkadaşını tanıttı. "Yüzbaşı, bu bey de Frank McCall." Caruso McCall'un da elini sıkıp dostça bir tavırla "Oğlunuzun öldüğünü duyunca gerçekten çok üzüldüm," dedi. "İsviçre polisi cesedi teşhis için geleceğinizi bildirdim." Jennifer'a döndüğünde şaşırmış görünüyordu. "Özür dilerim ama sizinle telefonda konuştuktan sonra epeyce şaşırdım. Siz birbirinizi tanıyor muydunuz?" "Size açıklayabilirim yüzbaşı. Konuşabileceğimiz bir yer var mı?" "Tabii, yukarıda, büromda." Bürosu ikinci katta, ortasında bir çeşmenin köpürerek aktığı düzenli bir avluya bakıyordu. Masanın üzerinde kırmızı kaplı bir açık dosya ve Caruso'nun eşi olacak gösterişli siyah saçlı bir kadınla birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu gümüş bir çerçeve vardı. Jennifer'ın da o sabah McCall'la tanıştıklarını anlatmasını dinledi. "Şimdi anlıyorum. İsviçre polisiyle Chuck'ın ölümünü konuştuğunuzu söylemiştiniz." Caruso McCall'a baktı. "Si, dün konuştum. Size ne anlattılar?" "Kaza sonucu düştüğüne inandıklarını." McCall öfkeyle "Palavra," dedi. "Cinayetti." Caruso kaşlarını kaldırdı. Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu?" McCall masanın üzerine kartvizitini bıraktı. "Ben özel dedektifim ve Chuck'un ölümünde göze batan bir iki şey var." Caruso kartı inceledi. Sonra biraz sitem yüklü bir sesle "Yoksa polisin görevini yapmadığını mı iddia ediyorsunuz?" diye sordum. "Eğer öyle düşünüyorsanız o zaman belki aklınızdakileri açıklamanız iyi olur. Çünkü İsviçre polisinin elinde cinayet ihtimalini işaret edecek kanıt yok. Furka geçidinde buluşacağı söylenen o muhabir de Emil Hart. İsviçre polisi hiçbir Zürich gazetesinde o adla bir muhabire rastlamadıklarını söylüyor." "Biliyorum, ben de araştırdım." "Oğlunuzun bu hikayeyi uydurmadığından kesinlikle emin misiniz? Ya da adı karıştırmış olmadığından? Kaldı ki oğlunuz daha çok gençti ve dağcılık için gerekli tecrübesi yoktu. Başından bir kaza geçmiş olması mümkün değil mi?" McCall sinirlenmiş görünüyordu. "Chuck oldukça iyi bir dağcıydı ve ben düşmediğinden eminim. O Emil Hart adından da tümüyle eminim." "Emil Hart'sın öyle biri varsa tabii, oğlunuzu öldürdüğünü mü söylemek istiyorsunuz?" "Eğer o öldürmediyse en azından kimin öldürdüğünü biliyordur. Peki bu cinayetin nedeni ne olabilir?" "Bunu bana siz söyleyeceksiniz Caruso. Bunu bilmesi gereken sizsiniz," diye öfkeyle cevap verdi McCall. "Benim tek bildiğim Chuck'ın bir ceset bulduğu, şimdi de ölü olduğu. Sebepleri bulmak için para alan sizsiniz. Oysa şimdiye kadar masasının başında oturup cevap arama zahmetinde bile bulunmayan bir şişkodan başka bir şey göremedim." Caruso kıpkırmızı kesildi. "Hiddetinizi anlıyorum ama size tek söyleyebileceğim İsviçrelilerin olay yerini inceledikleri. Üstelik oldukça da titizdirler. Ya ayak izleri? Oğlunuzunkiler dışında başka bir ayak izi bulamamışlar. Arabasını aradıklarında da Furka geçidinde birisiyle buluşmak niyetiyle gittiğini belirtecek hiçbir şey görmemişler. Ne arabada, ne ceksedinde, ne de otel odasında herhangi bir not varmış. Kardaki ayak izlerinden kurtulmak kolay. Üzerini süpürürsünüz, kimse de bir şey anlamaz." "Tekrar ediyorum Signor McCall, cinayeti düşündürecek hiçbir belirti yok. Furka geçidi turistlerin rağbet ettikleri yerlerin başında gelir ama yine de çok tehlikelidir. Geçmişte de turistlerin uçuruma düşüp öldükleri birçok kaza olmuştur. Oğlunuzun başından talihsiz bir kaza geçmiş olamaz mı?" Söyledim size, Chuck'ınki kaza değil. Her şeyden önce o yere düştükten sonra çok daha dikkatli davranmıştır. Bilmeniz gereken bir şey daha var. Daha bu sabah biri Jennifer'ı öldürmeye çalıştı. Doğru mu Signorina? Cipimin frenleriyle oynanmış olabilir. Jennifer o sabah olanları anlatınca Caruso kaşlarını çatarak McCall'a döndü. Frenler konusunda emin misiniz? Kendim baktım, hidrolik hortumu gevşetilmiş. Önündeki deftere bir şeyler karalayan Caruso'nun yüzü endişeliydi. Son derece tuhaf. Size zarar vermek isteyecek herhangi birini tanıyor musunuz Signorina March? Hayır, tanımıyorum. Caruso kafasını salladı. İsviç tarafında olanlar benim yetki alanımın dışında kalıyor maalesef. Yine de bu konunun daha ayrıntılı soruşturulmasını isteyeceğim. Ama şimdilik yapabileceğim daha fazla bir şey yok. McCall konuşmayı hazırlanırken Caruso elini kaldırdı. Bu toplantının asıl nedenini gözden kaçırmış gibiyiz. Signorina March, buraya babanızın cesedini teşhis etmeye geldiniz. Jennifer midesinde bir kasılma hissederken Caruso'nun masasının üzerindeki kırmızı dosyaya uzandığını gördüm. Yüzbaşı sanki onu rahatsız eden bir şey varmış gibi tereddütlüydü. Son bir şey daha Signorina. Caruso dosyayı açınca Jennifer bir pasaport, ardından da fotoğrafın bulunduğu sayfayı gördü. Bu babanızın pasaportu mu? Jennifer yutkundu. Babası aynen hatırladığı gibiydi. Koyu renk saçlar, mavi gözler, gülümseyen yakışıklı bir yüz. Evet. Caruso pasaportu dosyaya koyup ayağa kalktı. Teşekkür ederim. Şimdi de beni izleyin lütfen. Morgda bizi bekliyorlar. Otopsi odasının ortasındaki paslanmış çelikten yapılmış teşrih masasının üzerine yatırılmış insan biçimindeki kütlenin üzerine beyaz bir örtü kapatılmıştı. Bakmak için Jennifer'ın kendini zorlaması gerekti. O örtünün altında babasının cesedinin yattığını biliyor, kendini güçsüz hissediyordu. İçeri girdiklerinde beyaz keçi sakallı, metal çerçeveli gözlüğü olan neşeli görünüşlü ufak tefek bir adam lavaboda ellerini yıkıyordu. Ellerini kurulayıp yanlarına geldiğinde Caruso adamı tanıştırdı. Adli pataloğumuz Vito Rima. Kusursuz İngilizce konuşur. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Rima gelenlerin ellerini sıkıp Jennifer'a. Zor birkaç dakika olacak ama açıklamak zorunda olduğum bir iki şey var. Cesedi büyük bir dikkatle çözdük. Onun için şaşılacak derecede iyi durumda. O kadar iyi korunmuş ki babanızın belki de onu hatırladığınız gibi görünmesi sizi sarsabilir. Nasıl? Babam nasıl ölmüş? Bana kalırsa muhtemelen donarak, dedi Rima. Göğsünde, kollarında ve bacaklarında yarağa düşmesinden kaynaklanmış olabilecek çürük izleri vardı. Daha fazlasını öğrenmek için otopsiyi beklememiz gerekecek. O işe de teşhisten hemen sonra başlayacağım. Bu arada bilmeniz gereken bir şey var. Ölüm saatini belirlemek için yapılan testlerden çoğu vücut ve organ ısısına bağlıdır. Babanızın durumundaysa cesedi bunca zaman buzda kalmış olduğu için ölüm zamanını belirlemek imkansız. Yine de bulduğumuz eşyalar neredeyse tam 2 yıl önce öldüğünü kanıtlamamızı sağlıyor. Açıklar mısınız yüzbaşım? Ceset tümüyle giyimliydi, dedi Caruso Jennifer'a. Bu arada ceplerinde kişisel şeyler, yanında da bir sırt çantası bulduk. Söylemek istediği başka bir şey varmış gibi tereddüt etti. Ama bunları daha sonra buradaki işimiz bitince anlatırım. Rima ellerine ince lastikten ameliyat eldivenleri geçirdi. Eğer mideniz bulanırsa Signorina, köşede plastik bir kova var. Jennifer'ın midesi daha şimdiden bulanmaya başlamıştı. Köşedeki tekerlekli arabanın üzerinde beyaz lastik bir bezin üstüne yayılmış, kullanılmayı bekleyen otopsi aletleri vardı. Aralarında da bir çift ameliyat bisturisi, elektrikli bir testereyle bir de matkap. Babasının vücudunun böylesi ölüm aletleriyle kesilip delineceği düşündesi sırtından aşağı buz gibi bir ürpertiye neden oldu. Hazır mısınız Signorina? Evet. Rima teşrih masasına doğru yürüdü. Beyaz örtünün köşesini tutarken gözleriyle Jennifer'a hazır olup olmadığını sordum. Genç kadın derin bir soluk alıp başını salladı. Rima beyaz örtüyü çekerken Jennifer daha fazla bakamayacağını hissedip gözlerini yumdu. İçi korkunç bir ürküntüyle doluydu ve yüreği gümbürdüyordu. Kafasında babasını hatırladığı gibi kollarını açmış, bahçeden yürüyerek gelirken güler yüzüyle görüyor, kollarını doladığını hissediyordu. Bütün bunlar katlanamayacak kadar acı. McCall'ın usulca beline dokunan elini hissetti. Acele etme Jennifer, geçecek, yanındayım. Kendini zorlayarak gözlerini açtı ve çıplak göğsü gördüğünde soluğu tıkandı. Cesedin kolları ve göğsü koyu ve çirkin çürüklerle kaplıydı. Dikkatle yüzüne baktı. Çizgileri kısılmış, teni olabildiğince soluktu. Mavi gözleri açıktı ve boş boş tavana bakıyordu. Jennifer'ın midesi büzüştü. Daha fazla dayanamayarak gözlerini çevirdi. Caruso sakince, Jennifer March dedi. Sizden önünüzdeki cesedi resmen teşhis etmenizi istiyorum. Bu babanızın yani Paul March'ın cesedi mi? Jennifer bu kez uzun uzun ve dikkatle baktı. Bacaklarının onu taşıyamayacağını hissetti. Signorina, bu adam babanız mı? Diye tekrar etti Caruso. Jennifer dilsiz gibiydi. Caruso, bir şeyiniz mi var? Dedi. Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz? Jennifer titredi, tekrar masanın üzerindeki cesede baktı. Kelimeler ağzından bir sel gibi döküldü. Bu adamı hayatımda hiç görmedim. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Jennifer Caruso'ya baktı. Onun bürosunda karşılıklı oturuyorlardı. Sarsılmış ama daha iyi olacağım. Caruso ona ve McCall'a dumanı tüten birer fincan kahve uzattıysa da genç kadın kahveyi görmezden geldi. Morg'daki yabancı babam olmadığına göre babam hala hayatta olabilir mi? Bunu düşünmek bile içini yakınca Caruso'ya babamın pasaportunun o adamın elinde ne, işi ne diye sordu. Dedektif başını salladı. Bu şimdilik bir sır signorina. Pasaportu tam olarak nerede bulmuştunuz? Sırt çantasında, elbiselerin arkasında. Yanında bir de tabanca vardı. Kurbanın ceplerinde de bir şeyler bulduğunuzu söylemiştiniz. Si, bulduklarınıza bir bakabilir miyim? Tabii. Caruso telefonundaki bir tuşa bastı. Birkaç saniye bir şeyler söyledikten sonra ahizeyi yerine bıraktı. Kanıtlar birazdan burada olur. Ya adamın elbiseleri dedi McCall. Onları da getirecekler. Caruso Jennifer'ın yüzünü inceledi. Tabii şimdi asıl soru morgda yatan o adamın kim olduğu. Onu daha önce hiç görmediğinizden eminsiniz değil mi? Kesinlikle. O zaman söylemek zorunda olduğum bir şey var. Ayakları ve elleri donduğu için güvenilir parmak izleri almak mümkün olmadı. Ama elimizde DNA kanıtı var ve talihimiz biraz yaver giderse kimliğini DNA yoluyla da bulabiliriz. Kapı vuruldu ve beyaz önlük giymiş bir kadın laboratuvar teknisyeni elindeki kocaman karton kutuyu masanın üzerine bıraktı. Caruso teknisyene teşekkür edince kadın çıkıp gitti. İsterseniz size bulduklarımızı göstereyim dedi Caruso Jennifer'a. Size söyleyeyim signorina, bulduklarımızdan bazıları beni epeyce şaşırttı. Beyaz Fiat telekomünikasyon minibüsü Karabiniere komutanlığının 100 metre ötesinde yolun kenarında durdu. Minibüsün ön koltuklarında mavi tulumlar giymiş iki adam oturuyordu. Yolcu koltuğunda oturan çalan cep telefonunu açtı. Konuşma 10 saniyeden de az sürdü. Ardından adam telefonunu kapattı. Fiat'tan indi ve minibüsün arkasına geçip arka kapının kilidini açtım. Minibüsün içinde tamirci malzemesiyle kablolarla yedek parça dolu plastik kutularla ve bir sürü alet edevatla yüklü raflar görüldü. Adam minibüsün içine girip kapıyı kapattı. Yerdeki yalancı döşemeyi kaldırdı. Kapağın altında kocaman bir binayı havaya uçurmaya yeterli olacak 50 kiloluk Semtex patlayıcı istiflenmişti. Patlayıcıların tehlike yaratmayacak gibi istiflenip isteklenmediğini kontrol ettikten sonra uzaktan kumandalı fünyenin yerine iyi yerleştirip yerleştirilmediğine baktı. Sonra da kapağı yeniden kapattı. Alet kutularından birinden aldığı uzaktan kumanda cihazını tulumunun ceplerinden birine attı. Sonra minibüsün içinden çıkıp ön tarafa şoförün yanına döndü. Şoför minibüsü çalıştırıp meydanı boydan boya geçti ve bir bariyerin başında bir onbaşının nöbet beklediği komutanlığın yeraltı otoparkının girişine yöneldi. Şoför onbaşıya şirket kimliğiyle iş emrini uzatırken gülümsedi ve İtalyanca "Bazı telefon hatlarını denetlememiz istendi," dedi. "Fazla uzun sürmez." Onbaşı kimliği ve iş emrini inceledi. "Bunu kim istedi?" Teknisyen omuz silkti. "Tanrı bilir. Senin komutanın olacak heriflerden biridir herhalde." Onbaşı gülümsedi, kimliği iade edip bariyeri kaldırdı. Caruso ellerine lastik ameliyat eldivenleri geçirip kanıt kutusunun içindekileri çıkarmaya koyuldu. Her parça ayrı ayrı şeffaf bir plastik torbaya konulmuştu. Ağır bir gri parka, beyaz yünlü bir kaşkol, yeşil bir kazak, dağ postalları, fanila ve bir de don. Bunların yanı sıra bezden yapılmış bir sırt çantası ve iki başka plastik torbanın içinde de bir tabanca ile başka giysiler. Caruso içi elbise dolu olan torbayı boşalttı. Beyaz bir ipek gömlek ile çizgili bir kravat, siyah deriden el yapımı bir çift ayakkabı, soluk mavi bir takım. Bunları sırt çantasında bulduk. Bunlar daha çok bir iş adamının giyeceği şeyler. Adamın pahalı zevkleri olduğu anlaşılıyor. Takım elbise Amerikan malı. Ayakkabıları ise İtalyan ve el yapımı. Gömlek ise İngiliz malı ve ipekten. Neyiniz var Signorina March? Jennifer dokunma isteğini direnmeye çalışarak elbiselere bakıyordu. Bu elbiseler babama ait. Emin misiniz? Neredeyse onun giydiklerine benziyor. Ya ötekiler? Onların içinde babanızın eşyası olarak hatırladıklarınız var mı? Yok, sadece sırt çantasındakiler. Caruso kaşlarını çattı. Babanızın pasaportuna bir kez daha bakmanızı istiyorum. Fotoğraftakinin babanız olduğu konusunda kuşkunuz yok, değil mi? Kırmızı dosyayı açtı. Pasaportu masanın üzerine koyunca Jennifer fotoğrafı bir kez daha inceledi. Hayır, bu kesinlikle babam. Babanız ve ceset aynı saç rengine ve yüz hatlarına sahip. Aynı yaşta görünüyorlar ama siz cesedi teşhis edene kadar ikisinin aynı insan olmadıklarını anlamak imkansızdı. Roma'daki laboratuvarımızdan pasaportun sahte olup olmadığını belirlemelerini isteyeceğim. Ama bana kalırsa pasaport düzgün görünüyor. Caruso plastik torbalardan çoğunu açarak içindekileri masanın üzerine döktü. Buruşturulmuş bir kağıt parçası, iki bilet koçanı. Jennifer ile McCall'a birer çift ameliyat eldiveni uzattı. Kanıtlara dokunmadan önce lütfen bunları ellerinize geçirin. Buruşturulmuş kağıt parçalarını aldı. Şuna bir bakın. Bulduklarımız arasında en ilginç olanlarından birisi. Aynı zamanda da en şaşırtıcı olanı. Ama maalesef zarar görmüş ve bir kısmı kesik. Jennifer elindeki kağıt parçasını inceledi. Soluk kağıdın yırtık dibinde bir dizi rakam görünüyordu. Bazı başka rakamlar da belki de eriyen buzların etkisiyle bütünüyle silinmiş gibiydi ama notun geri kalanı açıkça okunabilir nitelikteydi. H. Vogel, Berg Edelweiss, 705. Bunun anlamı ne? Diye sordu Jennifer. Caruso omuz silkti. H. Vogel birinin adına benziyor sanki. Berg de Almanca dağ anlamına gelir. Oysa İsviçre'de Edelweiss dağı yok. Rakamlara gelince. Bazıları eksik gibi ama her anlama gelebilir. Belki de bir hesap numarası ya da telefon. Kim bilir? Caruso bilet koçanlarını gösterince Jennifer kağıdı McCall'a uzattı. Bu koçanlar o kağıtla birlikte adamın pantolon cebindeydim. Zürih'ten Brügge 2 yıl öncesinin 14 Nisan tarihli 2 adet 2. sınıf gidiş bileti. Biletlerin delinmiş olması kullanılmış olabileceklerini düşündürüyor. Aynı tren yolculuğu için iki biletin anlamı da adı ne olursa olsun kurbanın buzula tırmanmadan önce biriyle birlikte yolculuk yaptığı. Ama ölümün aynı güne rastlayıp rastlamadığını bilmek imkansız. İsviçre polisinin bölge otellerinde bir soruşturma yapmasını istedim ama hiçbirinin müşteri kayıtlarında Paul March adına rastlanmıyor. Jennifer bilet koçanlarını inceliyordu. Başka ne buldunuz? Bunu. Karuso kanıt dorbalarından daha küçük olan birini açıp içinden gümüş bir anahtar çıkardı. Babanızın elbiselerinden birinin cebinde buldum. Bu anahtarı daha önce görmüş muydunuz? Gözlerinin önüne bir anı geliverince Jennifer'ın yüreği hızlandı. Evet, sanırım gördüm. Şimdi hatırladım. Anlatın. Kaybolmasından yaklaşık bir ay önce babam bir şeyden çok endişeli görünüyordu. Bir gün onunla konuşmak için çalışma odasına girdiğimde masanın üzerinde sarı sayfalı bir defter dikkatimi çekti. Sayfanın tepesinde de boydan boya örümcek ağı yazılıydı. Sadece bunları fark edebildim çünkü babam defteri gördüğümü anlamış ve çok kızmıştı. Kağıtlarını okumamam gerektiğini, bunların özel şeyler olduğunu söylemişti. Defteri bir bilgisayar disketiyle birlikte metal bir kutuya koydum. Caruso kaşlarını çattı. Sizce örümcek ağı ne anlama geliyor? Hiçbir fikrim yok ama metal kutu, iş yeri malzemesi satan bütün dükkanlarda bulunan yangına dayanıklı kutulardandı ve hatırladığım kadarıyla anahtarı gümüştü. Kutuyu daha önce hiç görmemiştim. O kutu nerede şimdi? Babam kaybolduktan sonra çalışma odasını aradım ama kutuyu bulamadım. Caruso dudaklarını büzdü. Tuhaf. Jennifer elini kanıt kutularına uzattı. Bütün bulduklarınız bunlar mı? Si. Adamın cüzdanı yok muydu? Yoktu. Ama cüzdanı olsa bile buzulun içinde bir yerdedir. Yetişebileceğimiz kadar yere baktık. Ama yarığın içinde fazla buz kesmek tehlikeli olurdu. Çünkü duvarlar çökebilirdi. Yani orada bulabildiğinizin dışında da kanıt olabileceğini mi söylemek istiyorsunuz? Bu mümkün tabii ama ben adamlarımın güvenliğini de düşünmek zorundayım. Yarıklar çalışmak için son derece tehlikeli yerlerdir. Özellikle de karların erimeye, buz tabakalarının da yer değiştirmeye başladıkları bu mevsimde. Yarık birden kapanabilir ya da daha derinleşip insanın hayatını tehlikeye atabilir. Bunları bulabildiğimiz için şanslı sayılırız. Jennifer bilet koçanını McCall'a uzatıp Caruso'ya. Pek mantıklı değil. Bir insan neden tehlikeli olduğu bilinen bir yol seçsin? Aceleyle ve yasa dışı yollardan sınırı geçme zorunda olmadıkça. Doğru dedi Caruso omuz silkerek ama yine de göz önünde tutulması gereken bir ihtimal daha var. Hangisi diye sordu Jennifer. Babanız bir adamın ölümünde belirli bir rol oynamış olabilir dedi Caruso tereddütle. Kaybolmasından önceki korkunç cinayeti Interpol'den öğrendim. Bana babanızın kanundan kaçıyor olması da mümkün görünüyor. Yani bu nedenle İsviçre'ye kaçmış, buzulda o adamı öldürüp pasaportunu ve elbiseleriyle dolu sırt çantasını bırakmış olması. Eğer bir gün gelir de ceset bulunursa Paul March sanılmasını ummuş olamaz mı? Yüzü kıpkırmızı olan Jennifer gözlerini Caruso'nunkilere dikti. Yüzbaşı, babamı iyi tanıdım. Asla cinayet işlemiş olamaz. Bundan eminim. 2 dakika sonra kapı vuruldu ve içeriye Rima girdi. Otopsi neredeyse tamamlandı. Şimdiye kadar neler bulduğumu öğrenmek ister misiniz? Caruso başıyla onayladı. Dinliyoruz. Herhangi bir iç kanama yok ve çürükler de yaraya düşerken meydana gelmiş gibi. Kurbanın ölümünün sadece donmaktan ileri geldiği anlaşılıyor. İç organlarına uygulanacak başka testler de var ama o testler zaman alacak. Buna rağmen Şimdiye kadar gördüklerimden pek sürpriz beklemememiz gerektiği kanısındayım. Teşekkürler Vito. Şimdilik bu kadar yeter. Patolog, Jennifer ile McCool'ün ellerini sıkıp odadan çıktı. Görüyorsunuz ya, dedi Jennifer. Ortada cinayet işlendiğine dair bir belirti yok. Öyle görünüyor, diye hak verdi Caruso. Ama esrar karanlığını koruyor. Sizler nerede kalıyorsunuz? Simplon'daki Berkoff Oteli'nde. Sanki konuşma sona ermiş gibi. Caruso kırmızı kaplı dosyayı kapattı. Kanıt torbaları toplayıp karton kutunun içine yerleştirdi. Göğüs cebinden çıkardığı kartın arkasına bir şeyler yazdı. Benimle konuşmanız gerekir de burada bulamazsınız diye size ev telefonumu veriyorum. Eğer başınıza bu sabahki gibi bir kaza daha gelirse bana hemen haber verirseniz sevinirim. Teşekkürler, dedi Jennifer. Şimdi de, dedi Caruso, izninizi almak zorundayım. Koltuğunun arkasından ceketini aldı. Masanın üzerindeki fotoğrafı gösterip belli belirsiz gülümsedi. Bir İtalyan kadın akşam yemeğini pişirdiğinde geç kalmak akılsızlık olur. McCool'a döndü. Size bir kez daha üzüntülerimi belirtiyorum. İsviçre polisiyle yeniden temasa geçip oğlunuzun dosyasını daha dikkatle incelemelerini isteyeceğimden emin olun. Yine de size bir tavsiyede bulunabilir miyim? Soruşturmayı yetkililere bırakmanız çok daha doğru olacak. Yasaya karşı gelmediğim ve resmi soruşturmayı engellemediğim sürece, dedi McCool öfkeden çınlayan bir sesle, bir vatandaş olarak her istediğimi araştırma hakkına sahibim. Caruso başıyla onayladı. Doğru, bu sizin hakkınız. Öyleyse bilin ki oğlumu kim öldürdüyse onu bulacağım. Ve hiç kimse de bana burnumu bu işe sokmayacağımı söyleyemez. Buna siz de dahilsiniz yüzbaşı. Bu soruşturma herkese olduğu kadar beni de ilgilendiriyor. Caruso, McCool'un öfkesini sükunetle karşıladı. Neler hissettiğinizi tahmin edebiliyorum. Korkunç bir kayıp yaşadınız. Yine de eğer özel bir soruşturma yürütmekte ısrar edecekseniz, polisin yolunun üstüne çıkmamanızı tavsiye ederim. Kırmızı kaplı dosyayı evrak çantasına tıktı. Bu gece kanıtlar hakkında tuttuğum notlarıma bir daha göz atacağım. Belki de daha önce gözümden kaçmış bir ipucu yakalarım. Eğer bulursam emin olun size haber veririm. Yer altındaki otoparkta adamlar hızla çalışıyordu. Minibüsü geri vitese takarak binanın kalorifer yakıtını sağlayan dev depodan çıkan kalın metal boruya yaklaştırdılar. Merdiven boşluğunun yanında yukarıyı gösteren işaret parmağı şeklinde ve üzerinde mortuaria dipnot yazılı siyah bir levha vardı. İtalyanca morg. Adamlardan biri uzaktan kumandalı fünyeyi Semtex patlayıcısının içine yerleştirdikten sonra diğeri de eli cebindeki susturucuyu takılmış Beretta'nın kabzasında endişeyle otoparkın içini gözlüyordu. 5 dakika sonra işlerini bitirince her ikisi de tulumlarını çıkardılar. Tulumlarının altında takım elbiseler vardı. Minibüsün kapısını kilitleyip karşıya binanın zemin katına giden merdivenlere yürüdüler. 2 dakika sonra kimse tarafından durdurulmadan binanın ana kapısından çıkıyorlardı. Caruso yeraltı otoparkına inip beyaz lançiyatının içine güç bela sıkıştı. Şimdiden akşam yemeğine geç kaldığının, karısının bundan hiç hoşlanmayacağının farkındaydı. Ne var ki lançiyanın içindeki acil durumlar için mavi bir döner far ile bir de siren vardı ve Caruso da bu aletleri kullanmak niyetindeydi. Bunun kurallara aykırı olduğunu biliyordum ama karısının suratını çekmektense amirinin fırçasını yemeye razıydım. Motoru çalıştırıp yeraltı otoparkının çıkışına yöneldim. Geçen arabalara bakarken meydanın karşı tarafına park edilmiş siyah bir BMW'ya binen iki adam gördüm. Adamlardan biri sarışın ve zayıf, diğeri kısa ve tıknazdı. Saçları makineyle kesilmişti ve her ikisinin de üzerinde koyu renk takım elbise vardı. Karısı kaşlarını çattı. Bir an için bu ikisiyle otoparkın merdivenlerinde karşılaştığını hatırlar gibi oldu. Yanılmış olabilir miydi? Direksiyonu sola çevirip meydana çıkarken adamları unutmuştu bile. 15 dakika sonra Autostrada'da dipnot saatte 120 km hızla giden Lancia'sının içinde yarı yolu aşmıştı bile. Dipnot İtalyanca otoyol. Mark otomobilini Carabiniere komutanlığının önündeki kaldırımın kenarına park ederken meydanın karşı tarafında duran mavi bir Nissan gördü. Rahat bir nefes alarak cebinden defterini çıkardı. Berkhof Oteli'nden ayrılmadan önce genç kadından arabanın plaka numarasını istemiş, o da müşteri kayıt formuna bakarak numarayı söylemişti. Bingo! Numaralar uyuşuyordu. Jennifer'ın hala binada babasının cesedini teşhis ediyor olacağını düşündü. Defterini cebine sokarken meydanın karşı tarafında Carabiniere komutanlığının kapısını gören bir Trattoria dipnot fark ettim. Dipnot İtalyanca restoran. Bir kahve ısmarlayıp orada beklemeye karar verdi. Opel'in kapılarını kilitlerken birden uzun boylu, iri yarı bir adamın yanında merdivenlerden inen Jennifer'ı gördü. Aralarında topu topu 30 metre varken Mark'ın tüylerini diken diken eden bir şey oldu ve Jennifer başını kaldırarak ondan yana bakıverdi. Yüzünü öteki yana çevirip uzaklaştı. Sokağın içinde 50 metre kadar yürüdükten sonra cesaretini toplayıp arkasına bakabildi. Jennifer ile adamın meydanın karşısına geçtiklerini, Trattoria'ya girdiklerini görünce rahatladı.